Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Jore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın da öyle başlayalım. Aşağıdan Periskop izleyicileri şu 3 noktanın yanındaki yayını paylaş tuşunu kullansın. Ben de sosyal medyadan, Twitter üzerinden hemen yapayım. Çağırayım herkesi. Hep beraber oturalım, konuşalım. Ne olmuş, nasıl olmuş? Bugün yayının başlığındaki söz, çay var içersen, tam bir Facebook sözü. Öyle bir yalan ki bugün konuşacağımız yalanların üzerine tam böyle hani amiyane tabirle cuk oturan bir terim. Çünkü bu söz ilk yazıldığında çay var içersen, yol var gidersen, ben var seversen altına Aşık Veysel yazılmıştı. Daha geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutladığımız büyük ustanın hani kendi gözleri kapalı ama gönül gözü o kadar açık ki okumamışlığın getirdiği, o bazılarınca cehalet olarak adlandırılan şeyi dünyanın üzerinde teptiği yolu asla boşa geçirmeyerek hepimizin hayatını aydınlatacak şekilde yaşamlarımızın tam göbeğine sokan Aşık Veysel Şatıroğlu'nun ölüm yıl dönümüydü. Aslında her zaman doğum günüydü. Her doğum gününde, ölüm yıl dönümünde burada ondan birkaç dize, türkülerinden birkaç mısra paylaşırdık ama ülkenin gündemi o kadar ağır ki zaman zaman bunları atlamaya, pas geçmeye başladık maalesef. İstedim ki bugün tam da olaya böyle amiyane tabirle yine cuk oturan bu sözü kullanalım ve ne olup bittiğini bunun üzerinden konuşalım. Hafta sonu Türkiye'de pek çok etkinlik yasaklanmasına rağmen neler o etkinlikler? Mesela apartmanların, sitelerin yönetim kurulu toplantıları, her türlü baro etkinlikleri, her türlü derneğin toplantıları, gösterileri, yürüyüşleri bir aralığa kadar yasaklanmasına rağmen Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya'da il kongresini yaptı yine. Her yerde zaten daha önceden anlatıldığı gibi, söylenildiği, programın açıklandığı şekliyle takır takır bu kutlamalar, işte toplantılar devam ediyor. Bazılarına açık, bazılarına kapalı bir pandemi süreci yaşıyoruz biz. Şimdi diyeceksiniz ki iyi de salgın ayırarak mı gidiyor? Evet, ayırarak gidiyor. Biliyorsunuz bu salgın, bu virüs sanat düşmanı, kültür düşmanı, sanat salonlarında, sanatın, kültürün yerleştiği salonlarda, örneğin tiyatro gösterilerinde, konserlerde, bu tarz etkinliklerde, kültür etkinliklerinde %100 bulaşıyor. Dostlarınızla bir yerde otururken, açık havada bile olsanız size bulaşıyor. Ama mesela parti toplantısında bulaşmıyor. Hangi partide olduğunuza bağlı olarak. Tam da aynı şey yaşandı ve bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcılarından biri, aynı zamanda Malatya milletvekili olan Veli Ağbaba'nın paylaştığı görüntülerle Türkiye 2006'dan sonra belki ikinci ananı da al git vakası olarak adlandırabileceğimiz bir olayla karşılaştı. Hikaye şu, hikaye diyorum çünkü gerçekten hikaye gibi anlatılıyor. Oysa yaşanan tam da söylendiği gibi senin hikayen, benim hikayem, hayatımızın temel gerçeği. Servisçi olduğunu söyleyen bir esnaf, otobüsle, Cumhurbaşkanlığına ait otobüsle o bölgeden, miting alanından geçmekte olan Erdoğan'ı durdurduktan sonra elinde mikrofon olmasından da faydalanarak yanına gidip "Evimize ekmek götüremiyoruz, 350 bin servisçi perişan, müjdenizi bekliyoruz." dedi. Önce Cumhurbaşkanı'ndan duyduğu söz ne müjdesi oldu? "Müjde verdik ya" diye konuştu ve ardından da "ifadeni biraz abartılı buluyorum" sözünü duydu. Bakın buradaki abartı kelimesi son derece önemli. Yani bugünü, bizim bugünümüzü çok iyi anlatan ifade bu. Abartı. Ama kimin yaptığı abartı? İşte bana kalırsa orasını tartışmak gerekiyor. Dünden beri gündemin pek çok yeri aslında konuşulmaya hazır, konuşulmaya müsait. Hatta konuşulmayı çok hak eden durumda. Mesela az önce bir izleyici de yazdı. Türkiye'de yaşayan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan'ın sözleriyle sayıları yurt içinde 4 milyon, yurt dışında da 4 milyon olan Suriyelilerin yaptığı gösteriler var. Bunların bir tanesinin içinde hilafet çağrısının da olduğunu gördük. Açık gösteriler bunlar. Her yerde görülüyor. Açık gösteri deyince sakın şaşırmayın. Hani demin demiştin parti toplantısı falan, iyi bu gösteriler de mi serbest? Serbest değil ama polis müdahale etmiyor. Oysa mesela Ermenekli madenciler üstelik kendi maaşlarının, kendi alamadıkları paralarının peşindeyken Ermenek'ten çıkışlarına bile izin verilmiyor. Oysa dünya alemi biliyor ki haklı onlar. Peşine düştükleri şey kendi maaşları. Yani birinden bir şey talep ediyor, bir iyilik peşinde koşuyor falan değil insanlar. Kendi maaşlarını istiyorlar sadece. Ama bugüne kadar jandarmanın attığı gaz, cop bunların hepsini bir kenara koyun. Yerlerinden kımıldamalarına izin verilmedi. Oysa bu insanlar, bir avuç insandan bahsediyoruz. Bu insanların ne birini rahatsız etmek, ne birinin hayatından bir şey çalmak gibi bir dertleri var. Kendi maaşlarının peşindeler. Ödenmeyen paralarını istiyorlar sadece. Türkiye'de pek çok insanın olduğu gibi. Geçen hafta boyunca işsizlik sayıları üzerinde çok fazla konuştuk. Ama şunu da söylemeyi ihmal etmemek gerektiğini düşündüğüm için yayında sıkça paylaştım. Bizim konuşacağımız sayılar sadece işsiz sayıları değil. Mesela sadece koronavirüs vakalarında ölen insanların sayıları değil. Ki onlar da artık 10 bin sayısına doğru hızla yaklaşıyor. Ama bütün bunların ötesinde yaşamımızda ne olduğunu bilmediğimiz sayılar dönüp duruyor. Yani birilerine göre ekonomi son derece iyi yolda olabilir ama herkes cebine dokunduğu andan itibaren olanın, gerçeğin bu olmadığının farkına varıyor. Etrafına baktığı zaman artık devletin resmi sayılarına da sindiği şekliyle neredeyse %30'a ulaşmış bir genç işsizliğini gördüğü zaman ülkenin kaderine ilişkin son derece kötümser bakışlara sahip oluyoruz hepimiz. Bizden kaynaklanan bir şey değil bu. Elimize değen, gözümüzün önünde sıyrılıp gelen bütün görüntüler bize bunu anlatıyor. Ama en son Malatya'dan gelen görüntü asıl acıklı olanı. Çünkü burada görünen şey sorunun asıl muhatabının bunları görmediği. Yani onun kimilerine göre geçtiğimiz hafta içinde çok söylenen Adalet ve Kalkınma Partisi içinde ayrı bir noktada durduğu, kendisine sadece söylenenlerle yetindiği yönündeki ifadelerle, yani Cumhurbaşkanı bilmiyor bu yaşananları ifadesiyle kimine göre orada duruyor, kimine göre umursamıyor. Ama burada yaşanan şey ne olursa olsun toplumun tamamını kucaklamak görevi kendisine anayasal olarak verilmiş bir rica olarak değil bir görev olarak tevdi edilmiş bir insanın bu sözleri söyleme hakkı yok. Nasıl söylüyor sorusu bugün yayının temel konusu olacak zaten. İyi ya nasıl söylüyor o zaman? Neye dayanarak söylüyor? Vallahi bugün Aşık Veysel'den çok konuşacağız. Zaman zaman onun sözlerini de konuşacağız. Çünkü dedim ya bir borcum var ona. Atladım, unuttum. Her sene yapardım. Bu sene maalesef beceremedim. Aşık Veysel diyor ki bir sözünde, bir türküsünün içinde. Her alemi gören sensin. Yok gözünde perdesinin. Haksıza yol veren sensin. Yok mu bunda suçun senin? Burada acaba yok mu suçun senin diye yüzüne çarptığı ifade kime ait? Sanırım bize söylüyor bunu. Yani haksıza yol veren insanın bu yaşananda hiç mi suçu yok diye sorarak 2006 yılında bir çiftçiye geçinemiyoruz, anamız ağlıyor diyen bir çiftçiye al ananı da git diyebilen bir bakışın bugün geldiği noktayı, 14 sene sonra geldiği noktayı çok da şaşkınlıkla karşılamamak gerek bana kalırsa. İsterseniz bunu Aşık Veysel'den, isterseniz Nazım'ın sözlerinden, yani kabahat senin demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin canım kardeşim sözünden alın. Sonuçta yaşanan şey aslında söyleyen kişiden çok söylenen ortamla alakalı bir şey. Biz bugün yayın boyunca sürekli konuşacağımız, geçtiğimiz hafta içinde de çok konuştuğumuz bu ekonomik gerçekleşmeleri toplumun nasıl bu kadar sessiz karşıladığını konuşmak zorundayız her şeyden önce. Çünkü burada anlatılan şey demokrasinin ta kendisi. Yani Ermenekli madencilerin Ermenek çıkışında bekletilmesinde nasıl bir hak savunusu içinde olduğunu bilmeyen insanlar bugün sadece oturdukları yerden bıdırdanmakla devam ediyorlar. İnsanlar böyle olur da muhalefet bundan geri kalır mı? Elbet muhalefet de söylenmeye, bıdırdanmaya devam ediyor. Ama bıdırdanmak kimseyi kurtarmıyor. Herkesin aklındaki şey aynı. Elbette bir seçim olması gerekiyor. Bir seçim olup insanların görüşlerini yenilemesi gerekiyor. Yani geçmişten bugüne kadar iktidara 18 yıllık prim veren insanlar da dahil olmak üzere. Bugün gelinen noktadan mutlu olan kimler var? Aslında sandık önünde bir görülmesi gerekiyor bunun. Görülür mü? Görülecek. Yani Türkiye'de çok partili demokratik yaşama geçilmenin tarihi çok uzun değil biliyorsunuz. Bu hafta bizim için çok önemli bir hafta. Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacağız. 3 gün sonra 97. yılını en büyük bayramımızı kutlayacağız burada. Ama çok partili siyasal yaşam bunun içinde 70 yıllık bir bölüme tekabül ediyor. Ve orada demokrasi mücadelesi Türkiye'de her zaman sıkıntılı geçmiş bir mücadele. Çünkü hakkını arayan insanlar anayasal yetkilerini de kullanmaya çalışsalar anayasanın da sahibi gibi davranan iktidarlar tarafından baskı ve zulüm görmüşler bugüne kadar. Ama hak talebi başka türlü olmuyor ki. Hak dediğin şey hani verilmez alınır mantığından devam edeceksek eğer tam da böyle talep edilecek bir şey. Orada servisçi olduğu söylenen kişinin kendi ifadesiyle bir servisçi olduğunu söyleyen kişinin ifadesinde sizce herhangi bir yanlışlık var mı? Tam cümlesiyle söyleyeyim de hani sağından solundan çektin, o cümle öyle değildi, eksik kaldı demesin kimse. Diyor ki, işsiziz, evimize ekmek götüremiyoruz. Bakın karşılığında gelen söz şu, bu bana çok abartılı geldi. Nedir burada abartılı gelen şey? Eve ekmek götürememek mi? Eğer bu cümle abartıysa, önce iktidarınızın küçük ortağına sokaklara neden ekmek astın diye sormak zorundasınız. Çünkü buradaki abartı gösteren, gösterebilecek tek cümle, sokakta korkuluk gibi oraya ortalığa konulmuş tuhaf tuhaf yaratıkların üzerine naylon poşetlerde takılan ekmeklerde gizli o sözün asıl anlamı. İnsanlar gördükleri zaman evlerine ekmek götüremeyen insanlar için oraya konduğunu bilmiyor mu onun? Bilmiyorlar diyelim. Partinizin ortağı aynı şeyi söylemiyor mu? İhtiyacı olan alsın diye. Üstelik bunun üzerine partinizin medya ve tanıtım sorumlusu, dünyanın başka bir yerinde bu yapıldığı zaman insanlar alkışlıyor, neden Türkiye'de yapıldığı zaman bağırıp çağırmaya başlıyorlar diye insanların üzerine gitmedi mi? O zaman o ekmeğin alınması zor değil mi? Yani evine ekmek götüremeyen insanlar var. Diyelim ki Erdoğan'ın burada takıldığı bölüm, abartı dediği bölüm burası değil. Yani bir servisçi esnafın evine ekmek götürememesinden rahatsızlık duydu o. Yani çalışıyorsun sen, sonuçta kazancın var. İyi ama okullar açık değil ki. Eğer bu ifade abartılıysa neden üst üste bütün sınıfları çalıştırıp, bütün sınıfları okula götürüp bir yandan kantinleri açmaya, bir yandan servisçileri çalıştırmaya uğraşıyorsunuz? Cümleyi neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Ama asıl olan hikaye şu, sadece gücünün çokluğundan, kalabalığından yararlanan insanlar yalanların tamamını doğruymuş gibi servis ediyorlar artık topluma. O kadar rahat söylüyorlar ki bunu. Mesela medyada yer alan bir takım haberlerde insanlar şunu görüyorlar, benim yaşadığımla burada anlatılan arasında çok büyük fark var. Örneğin iktidar partisinin 18 yıldır tek başına iktidar olan partinin Ankara'da Çamlıdere ilçesinin ilçe başkanı çıkıp bir toplantı sırasında açık yüreklilikle burada Çamlıdere'ye gelmek istemeyen öğretmenler torpil yaptırıyor diyor. Bugün yayının ikinci bölümünde o haberi size Sözcü'nün manşetinden okuyacağım, uzun uzun konuşacağız. Ama dün ana haber bültenlerinde tabii bu kadarcık cesaret gösterebilen ana haber bültenlerinde gördünüz bunu. Oysa iktidar mensubunun söylediği hikaye bir iktidar mensubunun ağzından çıktığı için normalde hani haber kanalıymış gibi davranan dandik televizyon kuruluşlarında da yer almalıydı. Öyle ya, sonuçta bunun bir sakıncası olamaz ki, bir iktidar mensubu söylüyor. Ama bakın burada korumacılık o kadar arttı ki iktidar adına onun haberi olmadan korumacılık başladı artık. Hani burada söylüyorum ya, bugün iktidar mensuplarının herhangi bir televizyon kanalına, herhangi bir gazeteye sansür uygulamasına inanın bana gerek yok diye. İşte tam da bundan bahsediyorum. Çünkü otosansür o kadar yerleşmiş durumda ki sansüre gerek falan yok. İnsanlar zaten o haberin üstünü kapatıyorlar, boğuyorlar. Neyse lafı çok uzatmayalım. Çamlıdere'de ilçe başkanının konuşması sırasında ilçeye tayin edilen öğretmenlerin tek tek kaçtığını, 4 öğretmenden ikisinin gelmemek üzere rapor aldığını, bir tanesinin arazi olduğunu, diğerinin de Milli Eğitim Bakanlığı'nda çok üst düzey bir torpil kullandığını söyledi ve artık isyan etti. Bağıra bağıra isyan etti. Dedi ki torpili o kadar büyük ki Milli Eğitim Bakanı'nın kardeşinden torpil yapmış. Artık tuz koktu kardeşim. Bakın bunu ben söylediğim zaman çok fazla bir önemi olmadığını biliyorum. Çünkü sonuçta Türkiye'de şöyle de bir bakış yerleşmiş durumda. Sözden çok kimin söylediğiyle alakalı düşünülüyor. Oysa cümlenin doğruluğu insandan bağımsız bir şey değil midir? O bir gerçeği işaret ediyorsa eğer, peşinden gidecek insanlar kimin söylediğine bakmazlar. Çünkü asıl olan şey söylenen cümledir. Burada da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Çamlıdere ilçe başkanının söylemiş olması, Erdoğan'ın söylemiş olması, Bahçeli'den bu cümlenin çıkmış olması ya da Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden bir mektupla bunu ifade etmiş olması bir şey değiştirmez ki. Çünkü ortada olan şey en ağır cümle, tuz koktu artık diye bağıran bir iktidar mensubu. İnsanlar o kadar yıldılar ki artık saklanabilecek hiçbir şey kalmadığı için bırakın mızrağın çuvala sığmasını falan, çuvalın artık ortada olmadığını, çuvalın mızrağı saklamak için kullanılmaya ihtiyaç bile duyulmadığını söylüyorlar rahat rahat. Üstelik bunu bir iktidar mensubu söylüyor. Çamlıdere'de bu sözü söylerken söylemelere doyamayan ilçe başkanı bir süre sonra iyice ifadesini arttırdı ve demin söylediğim cümleyi kullandı. Dedi ki Milli Eğitim Bakanı'nın kardeşinden ismini de vererek söyledi üstelik. Böyle bir torpille geldi. Yani söylemeye çalıştığı şey şu, Çamlıdere'de kim öğretmenlik yapacak? Çamlıdere'de çocuklar yok mu okula gitmek zorunda olan? Hani demin konuştuğumuz gibi Malatya'daki servisçinin çalışamadığı için ağlamasına neden olan okullar. Nerede işliyor onlar? Çamlıdere'de okul yok mu? Elbette var. Orada çocuklar var. Açılması gereken okullar var. Açılacağı duyurulan okullar var. Ama insanlardaki tedirginlik Malatya'da da, İstanbul'da da, Ankara Çamlıdere'de de aynı. Okullar açılmasına açılacak. Artık 11. sınıflar da gelecek mesela. Ama okullarda yeterli güvenlik önlemi alındı mı? Kimse bunu bilmiyor. Yani bir servisçinin ağzından çıkan cümlenin gerçekliğini herkes biliyor da kalanını konuşmaya çok yanaşmıyor toplum. Mesela artık ölü sayısı salgın sırasında 10 bine yaklaşmışken biz gerçek vakanın kaç sayısında olduğunu bilmiyoruz, hala bilmiyoruz. Ve daha geçen hafta konuştuğumuz şeyi unuttuk çoktan. İnsanlar vaka sayısıyla hasta sayısı arasında yaratılmaya çalışılan tuhaf bir ayrıma razı olmuş gibi davranıyorlar. Gerçekten böyle konuşuyorlar. Hani onlar unutuldu, tamam konuşuldu, önemliydi ama üstü kapatıldı, unutuldu. Şimdi yeni bir gerçekliğimiz var bizim. Nedir o? İstanbul'daki vaka sayısı Türkiye'deki toplam vaka sayısının %40'ına geldi. Ve Sağlık Bakanı artık İstanbul'u bir üs gibi kullanacaklarını, karargahı oraya kurduklarını ifade etmeye başladı. Karargahı bir yere kurmak Türkiye'deki yaşanan sıkıntıyı değiştirecek mi? Eğer böyleyse ben size söyleyeyim mesela. 2 hafta önce de karargah Ankara'daydı. Ankara Türkiye'nin Wuhan olduğu ifadesini bir Ankaralı olarak kaç kere duyduğumu ben hatırlamıyorum. Hiçbir fikrim yok. Sizler de öylesiniz eminim. Yani siz karargahı oraya kurduğunuz zaman salgın koşar adım kaçacak diye mi düşünüyorsunuz? Eğer böyle bir düşünceniz varsa baştan söyleyelim, büyük hata bu. Çünkü salgınla mücadelenin yolu bütün dünyada bilimken, bakın demin konuştuğumuz medya bambaşka bir yerden haberler pompalamaya başladı. Yaşasın, eyo, oley, aralığın sonuna kadar Çin'in aşısı gerçekleşecek ve herkese yapılmaya başlanacak. Ama Dünya Sağlık Örgütü'nün yöneticilerinin ağzından, pek çok ülkenin liderinin ağzından duyduk ki her şey yolunda gitse, tam tıkır tıkır yürüse bile önümüzdeki sene ilkbahar aylarından önce o salgına ilişkin aşıya kavuşma ihtimalimiz yok gibi bir şey. Bir yalan pompalanıyor. Bunda hemfikiriz. Bir yalan pompalanıyor ve isteniyor ki insanlar buna inansın, kalanını da çok kurcalamasın. Çünkü kurcalamaya başladığın zaman Malatya'daki servisçi gibi içinden gerçek çıkıyor ve ülkeyi tek başına yöneten kişiye bunu söylemekte bir beis görmemeye başlıyor insanlar. Burada olduğu gibi diyor ki işsiziz, evimize ekmek götüremiyoruz. Elbette işte orada bir yol ayrımına geliniyor. Çünkü bu sorunun gerçek muhatabı anayasanın 104. maddesi gereği toplumdaki bütün kurum ve kuruluşları insanlarla birlikte eşgüdüm içinde kucaklamak zorunda olan, bu bir görev olarak kendine tevdi edilmiş kişi diyor ki ifadeni biraz abartılı buluyorum. Ve devam ediyor. En acıklı bölüm orada geliyor işte. Servisçinin sözleri. Devamı da şu: pandemiden dolayı Sayın Cumhurbaşkanım büyük bir mağduriyetimiz var. 350 bin servisçi esnafımız Malatya'da sizden müjdeler bekliyor. El cevap, ne müjdesi? Ben müjdeyi zaten verdim. İşsiziz, evimize ekmek götüremiyoruz. Bu bana biraz abartılı geldi. Çok abartılı geldi bana. 17-18 dakikadır bu cümlenin içindeki abartıyı arıyoruz biliyorsunuz. Bilmiyorum, anlattıklarımdan size abartılı gelen bir şey oldu mu? Sanırım gelmemiştir çünkü bunlar hepimizin evlerinde yaşadığı şeyler. Sokağımızda yaşadığımız şeyler, dışarı çıkmaktan korkmadığımız anda, insanlarla bir araya geldiğimizde onlardan da duyduğumuz şeyler. Ama devamı, işte devamı herkese kısmet olmuyor. Çünkü düştü ifadene tamam, yani işimiz düştü ifadesine tamam, eyvallah ama eve ekmek götüremiyoruz dediğin zaman, servisçi gerçekten perişan, çok zor durumdayız diye devam ediyor sözlerine ve ülkeyi tek başına yöneten kişi diyor ki, keyif çayı bu, bu çayı iç. 250 gramlık bir çay poşeti veriyor. Aslında o poşeti o kişiye, servisçiye uzatmadan önce toplumun, yani alanda kendisini bekleyen insanların üzerine fırlatmış durumda. Ve böyle bakacak olursanız işte yoluna girmiş aslında. Çünkü bir yandan askıda ekmek var. İnsanlara çıkma simidi gece artık satışlar bittikten sonra, atılacağı kesinleştikten sonra 1/4 fiyatını almak mümkünken onu da alırsa hayatını, karnını doyurarak en azından geçirebileceğini söyleyen bir yönetici. Oysa başka bir şey hatırlatmak lazım tam bu noktada. 2002 yılında 3 Kasım seçimleri yapılırken Erdoğan'ı iktidara getiren hesap çay simit hesabıydı. O günün asgari ücretinden bahseden kişi diyordu ki o günün bir muhalefet partisi, üstelik daha 14 aylık bir muhalefet partisi lideri olarak, diyordu ki bir aile, 4 kişilik bir aile, sonradan 5 oldu biliyorsunuz 3 çocuk talebiyle, 4 kişilik bir aile, 3 öğün, sadece birer simit yese, birer bardak çay içse bu para yetmez. Çay simit hesabı Erdoğan'ı iktidara taşıdı. Doğrudur. O gün uygulanan kampanyalarla birlikte, medyanın çok büyük desteğiyle birlikte çay simit hesabıyla Erdoğan iktidara geldi. 18 yıl geçti. Ama bugün ortada gördüğümüz şey çay simit hesabının Erdoğan'ı iktidardan götüreceği. Çünkü başladığı hesap tam da bugün uyguladığı şekliyle kendi aleyhine dönmüş durumda. Türkiye'nin her yerine yayılmış büyük bir yoksulluktan bahsediyoruz. Bu bazılarına bu ifade de abartı gelebilir. Ama doğru olup olmadığını yine devletin resmi bir kurumunun daha önce de televizyon ekranından bana bir 10 lira ateşlesene diyerek cep telefonunuza mesaj atacağını açıkça söylediği Kızılay kurumundan öğrenebilirsiniz. Edirne'de kan verenlere 5 litre yağ dağıtan bir kurumdan bahsediyoruz. Ama kan iyilik değil miydi? Biz insanlara hani hayatlarını devam ettirebilsinler diye kendi canından, kanından bir parça vererek o iyilik hareketinin devamını sağlamıyor muyduk? Demek ki değil. Kan bile artık 5 litrelik yağ karşılığında satılan bir meta haline döndü. Doğrusu bu değil. Doğrusu bu değil. Doğrusu burada çiftçinin, esnafın, servisçinin hepsinin söylediği, ister 2006 yılından tutun, ister 2020 yılında daha dün yaşadığımız o olayı, Malatya'dan gelen o görüntüyü tartışın. Ama hepsinde söylenecek şey doğru. Perişanız diyen insana al bir keyif çayı iç diyen bir iktidarla yönetiliyoruz biz. Keyif çayını neye bakarak içeceğiniz artık tamamen size kalmış. Evinizin önünde, camın önüne çıkarak, en azından sokağa bakarak içebilirsiniz. Evet, canınız biraz sıkılabilir. Sokakta çünkü korkuluğa benzer tuhaf bir nesne var. Kollarından poşetler sarkıyor. Ekmekler asılmış durumda. Onun dışında mesela televizyonu açıp bir keyif çayı içerken televizyona bakacak olursanız Ermenekli madencileri görme şansınız var. O madenciler yaşadıkları yerlerden çıkartılmıyorlar. Çünkü onlar maaşlarının peşindeler. Kendi paralarını almaları gereken parayı onlara ödemeyen insanlara karşı haksızlığı bas bas bağırarak, insanlara duyurarak alma telaşındalar. Başka bir dertleri yok. Bir avuç insanın başka yapabileceği bir şey yok zaten. Ama neresinden bakarsanız bakın, sonunda keyif çayına bağlanan bu olay aslında iktidarın kuruluşu kadar kaldırılışının da gerekçesi olacak. Demokrasi dediğimiz böyle bir şey çünkü. Sandık ortaya boşa konulmuyor. İnsanlar çok iyi biliyor ki sandıkta tercihini doğru yansıtırsa eğer, kurulacak iktidarlar, oluşacak muhalefet, sadece iktidar değil, oluşacak muhalefet, onun hayatında bir takım kolaylıklar sağlamak üzere var olacak. Bugün var mı? Tartışılır. Ama neresinden tartışırsanız tartışın, burada yaşanan şeylerin gerçeklikten ne kadar uzak olduğunu değiştirmeyecek. Biliyorsunuz burada her zaman bir şairin sözüyle eğer yayını kapatacaksam üstüne bir cümle söylememeye gayret ediyorum. Çünkü bunu söylemek ona haksızlık olur. Hani hep konuştuğumuz gibi senden daha iyi ifade eden biri varsa bırak o ifade etsin. Aşık Veysel o ifadeyi çok iyi kullanan insanlardan bir tanesi. Dedik yani gözleri kapalı ama gönül gözü o kadar açık, insanları o kadar iyi tanıyor ki aşkı, sevdayı, yoksulluğu, mutluluğu, hüznü, ölümü, yaşamı hepsini kısacık mısralarında çok güzel anlatıyor. Bugün de bu yayını geçen haftadan unuttuğum için biraz da özürle birlikte Aşık Veysel'in Aziz Hatırası'na adayarak bitireceğim ve onun sözüyle. Hani dedik ya yayının başında, çay var içersen, yol var gidersen, ben var seversen diye bir Facebook cümlesiyle. Gerçekten Aşık Veysel böyle bir şey anlatabilirmiş gibi ortalıkta dönüyor. Ama ona ait değil. Ama şu ona ait. Aldırma cahilin kuru lafına. Kültürsüz insanın küllü yalandır. Hükmetse dünyanın dört tarafına, arzusu, hedefi, yolu yalandır. Bu söz Aşık Veysel'in ve tam bizim hayatımızın göbeğine oturuyor. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz haftaya yeni başladık. Yarın sabahı var daha bu işin. Tekrar görüşmek üzere. Herkese çok güzel, çok mutlu bir gün diliyorum. Çok güzel, çok sağlıklı bir hafta dileğiyle birlikte. Hoşçakalın.